Ayrım 6, sayfa 70. 4. bölüm, ilk olay. Bu güçsüzlük ve ümitsizlik duygusu ortaya çıktığı gibi çabucak kayboldu. Fakat Gabriel Antakya'ya gitmeden önceki Gabriel değildi artık. Eskiden saatlerce odasında çalışmasına rağmen şimdi sadece gecelerini evinde geçiriyor, gündüzleri çok yorulduğu için de yatınca ölü gibi uyuyordu. Son pazar gecesi onu derinden sarsan, gelmekte olan tehlikeye ilişkin tek sözcük bile etmiyordu artık. Juliet de o konuyu açmaktan özenle kaçınmaktaydı. Kocasının kaygılarının altında önemli bir neden olmadığından emindi. Evlilikleri süresince Gabriel'in 3 ya da 4 kez böyle krizli dönemler geçirdiğine tanık olmuştu. Hiçbir dostça çabayla aşılamayan, nedeni olmayan, yoğun can sıkıntısıyla geçen haftalar, derin düşüncelere dalarak tam bir suskunluk içinde geçen günler. Yabancısı değildi. Böyle zamanlarda aralarındaki o yabancı aşılmaz duvar büyür, Juliet bu zahmetli kana bağlanmasına yol açan çocukça cesaretinden korkardı. Paris'te durum elbette farklıydı. Arkasında üstün güç olarak Gabriel'in yabancı düştüğü kendi dünyası vardı. Fakat burada yoğun olukta durum tersine dönmüştü. Juliet'in bütün alaycılığına rağmen bu yarı vahşilere duyduğu sempatiyi sağlamlaştırma çabası o nedenle anlaşılabilirdi. Gabriel kendi haline bırakılmalıydı. O acı verici gece konuşması Juliet için kocasının artık yabancı olmadığı o sıkıntılı dönemlerinden biriydi. Sonsuz güvenlik içinde büyümüş Fransız kadının Gabriel'in çöl fırtınası dediği şeyin ne anlama geldiğini anlaması olanaksızdı. Avrupa savaş alanıydı. Bu Paris'te insanların hava saldırıları nedeniyle gecelerini bodrumlarda geçirmek zorunda kaldıkları anlamına geliyordu. Oysa Juliet burada cennette baharı yaşamaktaydı. Birkaç ay daha idare edebilirdi pekala. Ve sonra nasılsa er geç Avenue Kleber'e döneceklerdi. Ama o zamana kadar Juliet'in bütün gününü dolduran yapacak öyle çok iş vardı ki, fazla düşünmeye zaman bulamıyordu. Ev ve çiftlik sahibisi olarak hırsı kamçılanmıştı. Hizmetçiler medenileştirilmeliydi. Ermeni halkının ortaya çıkmamış yeteneklerine hayran kalmayı öğrenecek olanaklar buluyordu sık sık. Aşçı Hovhannes'in bir hafta içinde neredeyse Fransız mutfağının şef aşçısı haline gelmişti. Hizmetçi Misak öyle çok yönlüydü ki Juliet onu Fransa'ya götürmeyi bile düşünmeye başlamıştı. Kendi hizmetini gören iki kız ise tam bir oda hizmetçisi olmaya adaydılar. Köşk çok iyi durumdaydı. Yine de bir kadının keskin gözleri bazı yerlerde bakımsızlık ve dökülmüşlük görüyordu. Eve işçiler getirilmişti. Ustaları bütün doğramacılık işlerini üzerine alan Thomasian diye biriydi. Fakat Thomasian'ı kimse usta olarak görmemeliydi. Çünkü o kendisine inşaatçı derdi. Ucunda içine Oskanya'nın yaptığı ölmüş eşinin resmi bulunan bir madalyonun asılı olduğu ağır altından bir saat zinciri taşırdı. Kızı ile oğlunun Cenevre'de okuduklarını sık sık söyleme fırsatını da hiç kaçırmazdı. Yorulmak bilmez bir ayrıntı meraklısıydı. Uzun konuşmalarına Juliet'i de katardı. Ancak sadece eski evi onarmakla kalmamış, aynı zamanda Avrupa alışkanlıkları için gerekli olan bazı katkıları mümkün olduğu ölçüde yapmayı başarmıştı. İşçiler beceriyle ve şaşılacak kadar sessiz çalışıyorlardı. Daha Nisan'ın ilk günlerinde Juliet dünyadan kopmuş bu Suriye sahilinde ilkel aydınlatma ve su tesisatını bir yana bırakırsak batıdaki her türlü mekanla boy ölçüşebilecek bir eve sahip olduğunu gururla saptamıştı. En büyük sevinci meyve ve gül bahçesiydi. Atalarının kanı kendisini belli ediyordu. Her Fransızın benliğinde kalıtımsal olarak bir bahçıvan ve meyve yetiştiricisi gizli değil midir? Ama Ermeniler özellikle de Musa Dağı sakinleri de doğuştan bahçıvandırlar. Kahya Christopher bu işin ustasıydı. Juliet daha önceleri böyle bir meyve bahçesinin olabileceğini hiç düşünmemişti. Neredeyse bütün bir yıl boyunca ürün alıyorlardı. Tatmayanlar Ermeni kayısılarının ne kadar tatlı ne kadar sulu olduğunu bilemezler. Torosların su çatısının öbür yakasında bulunan burada bile daha yukarıda Van Gölü'nün çevresindeki vatanlarının bütün tazeliğini koruyorlardı. Juliet bahçesinde adını hiç duymadı yeni meyveler, sebze ve çiçek türleriyle tanışmıştı. Ama zamanının çoğunu başında hasır şapka, elinde Christopher'un bahçe makası olduğu halde gül bahçesinde geçiriyordu. Onun gibi bir gül delisi için bundan daha güzel bir şey olamazdı. Harika bir sarhoşluktu yaşadığı. Yan yana sırıklar ve fidanlar dikmeyi planlıyordu. Ama bu batılı talim düzeni içinde olmayacaktı. Koyu yeşil dalgalar üzerinde renk ve kokuların oluşturduğu yoğun bir hercümerçle tasarladı. Şam yakın, İran ise çok uzak değildi. Bu ülkelerin binlerce ırkı çocuklarını buraya yollamıştı ve Juliet bu denizin dar toprak yollarında yürürken bütün gül ırkının temsilcileri sayısız bakış ve solukla selamlıyorlardı onu. Eczacı Krikor gerçek Şam moşatasının Moşeta Damascana taze çiçeklerinden sepetler dolusu toplarsa, yüzyıllık eski geleneklere göre üretilen gül yağından küçük bir şişe doldurmaya söz vermişti. Bu arada bir de efsane anlatmıştı. Bu gerçek esansın bir damlası bile öylesine güçlüydü ki, ölünün saçlarına sürülen bir damla kıyamet gününde bile hala kokar, mahkemeyi yürüten meleği fethederdi. Juliet ara sıra Stefan ile at gezintileri yapıyordu. Avedis Bagratyan'dan 4 at kalmıştı. İşlerinden epeyce küçük, iyi huylu bir atçı çocuğa armağan etmişlerdi. Ya Süveydiye Ovası'na ya da öteki tarafta Azir Bityas üzerinden arıcılıkla uğraşan köye doğru yapılan bu at gezintilerinde onlara Juliet'in tasarladığı pitoresk giysiler içinde seyis eşlik ediyordu. Sadece kendisiyle değil çevresiyle de ilgili olarak güzellik ve dekoratif ihtişam hırsı vardı onda. Stepan ve rengarenk refakatçisiyle birlikte kilise meydanı ile yoğun oluğun ana caddesinde kibirle salınırken kendisini bu masal ülkesinin prensesi gibi hissediyordu. Ara sıra Paris'teki annesini ve kız kardeşlerini düşünürdü. Böyle zamanlarda kendi yaşamı nasıl da gıpta edilmeye değer görünürdü gözüne. Her yerde derin bir saygıyla karşılanıyordu. Daha uzun gezintilerine uğradığı Müslüman köylerinde bile aynı durum geçerliydi. Her şey apaçıktı. Zavallı Gabriel yine bir sinir krizi nedeniyle eziyet çekiyordu. O, Juliet, dünyanın değiştiğine ilişkin en ufak bir belirti bile göremiyordu. Gabriel Bagratyan her gün sabah erkenden çıkardı evden. Fakat artık Musa Dağı'da gezintiler yapmıyor, köyleri dolaşıyordu. Çocukluğunun görüntülerini yeniden yakalama isteği yerini erkekçil bir uğraşa bırakmıştı. Burada yaşayan insanları, yaşam biçimleri, gereksinimleri, alışverişleri içinde tam olarak tanımak istiyordu. Aynı zamanda İstanbul'a Taşnak Partisi'nden dostlarına ama özellikle de Jön Türkler arasındaki eski arkadaşlarına birçok mektup yazmıştı. Gerçi Antakya Kaymakamlığı sansürünün bu mektupların yerlerine ulaşmasını zorlaştıracağından kuşku duyuyordu. Fakat işlerinden biri ya da öteki mutlaka hedefe ulaşmalıydı. Geleceğini söz konusu mektuplara verilecek yanıtlara bağlamıştı. Eğer başkentte her şey eskisi gibi ise olay sadece askeri bir önlemden başka bir şey değildi. Bu durumda Rıfat Bereket Ağa'nın uyarısına rağmen buradaki evlerini dağıtıp gerekli pasaportlara sahip olmaksızın da başkente yolculuğu göze alacaktı. Öte yandan olumsuz bir yanıt geldiğinde ya da mektupları yanıtsız kaldığında yaşlı Türk'ün kaygılarının gerçekliği görülecek, tuzak kapanmış ve geri dönüş ümitleri boşa çıkmış olacaktı. Bu durumda ise yapılacak tek şey Celal Bey gibi bir Ermeni dostunun kendi vilayetinde olaylara izin vermeyeceğini, Musa Dağı'ndaki kırsal yerleşimlerin büyük kentlerde görülen yangının dışında kalacağını umut etmekti. Bu durumda yoğun oluktaki ev ağanın söylediği gibi en ideal sığınma yeri anlamına gelecekti. Ne var ki silah altına çağrılma emrinin gelmemesiyle ilgili olarak Osmanlı generallerinin amaçlarını tamamen anladığına inanıyordu. Ermeni birlikleri cepheden alınmış ve silahsızlandırılmıştı. Neden? İttihatçılar Ermeniler gibi ellerinde en modern silahlar bulunan güçlü bir azınlığın savaş talihsiz biçimde sonuçlandığında kendilerinden bazı haklar koparıp alabileceğinden korkuyorlardı. Askerin olmadığı yerde de uygun bir anda yönetimi ele geçirecek subaylara hiç göz yumulamazdı. Bu açıklama ne kadar yeterli olursa olsun Gabriel bir an bile gerçekten huzur içinde olamıyordu. Fakat içinde bulunduğu huzursuzluk artık asabi ve tahrik edilmiş değil, verimli ve amaca yönelikti. Şimdiye kadar sadece bilimsel çalışmalarında tanık olduğu bir titizlik keşfetmişti içinde. Bugün gerçek ilişkilerin araştırılmasında işine yarıyordu bu. Hangi amaçla söz konusu uğraşlara giriştiği, bununla kime yardım etmeyi düşündüğü yolundaki soruları hiç sormuyordu kendisine. Yaşamının daha kaç ayını bu vadide geçireceğini Tanrı bilirdi. Çevredeki köylere, insanlara ilişkin her şeyi bilmek istiyordu. Kardeşçe bir sorumluluk duygusu içindeydi. Bagration ilk önce yoğun oluk başkanına gitmekle başladı işe. En büyük köyün belediye binasında öteki köylerin ortak işleri, özellikle de devlet makamlarıyla ilgili işleri görülüyordu. Muhtar Kebusyan yoktu. Katip Gabriel'i yerlere kadar defalarca eğilerek karşıladı. Efsanevi Bagration ailesinin reisinin ziyareti kendisi için lütuftu. Nüfus listeleri çıkarılmış mıydı? Katip gururla küçük odanın duvarındaki tozlanmış rafları işaret etti. Elbette çıkarılmıştı. Nüfus sadece kilise kayıtlarına geçirilmekle kalmamıştı. Kürtler ya da Bedeviler arasında değil, Hristiyanlar arasında yaşıyorlardı ne de olsa. Birkaç yıl önce o zamanki başkanlık kendi inisiyatifiyle nüfus sayımı yapmıştı. Zira 1909 yılında Jön Türklere karşı tepkinin ve Adana'daki büyük katliamın ardından Ermeni halk temsilciliğinden 7 köyde sayım yapılması talimatı gelmişti. Kabaca hesap edildiğinde 6000 Hristiyan olduğu ortaya çıkmıştı. Eğer efendi arzu ederse birkaç gün içinde tam sayıyı öğrenebilirdi. Gabriel bunu arzu ettiğini söyledi. Sonra da askeri yükümlülüğü olan gençliğin askerlikle ilişkilerinin ne durumda olduğunu sordu. Nazik bir soruydu. Katip amiri olan başkan gibi bir parça şaşı bakmaya başlamıştı. Seferberlik emri askerliğe elverişli 20 yaşla 30 yaş arasındaki bütün erkekleri yasa yaş haddini 27 olarak saptamış olmasına rağmen silah altına çağırmıştı. Ermeni köylerinden yaklaşık 200 erkek bu kapsamdaydı. İşlerinden 150'si kişi başına 50 lira olan yasal askerlik bedelini ödemişti. Efendi buradaki insanların tutumlu olduklarını bilirdi. Birçok aile babası oğulları doğduktan hemen sonra oğullarını Osmanlı askeri olmak kaderinden kurtarmak için askerlik bedelini biriktirme çabasına giriyordu. Yoğun oluk başkanı silah altına alma döneminde jandarmalar eşliğinde vergileri toplar, Antakya hükümet konağına bizzat götürürdü. Bagration soruşturmayı sürdürdü. Peki ama nasıl oluyor da 6000 kişi içinden sadece 200'ü askerlik çağında sayılıyor? Yabancı olmadığı bir yanıt verildi kendisine. Efendi sağlam erkeklerin sayısının bu kadar düşük olmasının nedeninin geçmişten kalan bir miras olan Ermeni halkının her 10 yılda en azından bir kez ağır kan kaybına uğraması olduğunu düşünmeliydi. Güzel ama boş bir laftı bu. Gabriel'in kendisi köylerde 200'den fazla delikanlı görmüştü. Bedel ödemeksizin de askere gitmemenin başka yolları vardı işte. Çiçek bozuğu yüzlü zaptiye Ali Nazif bu yolların mutlaka tamamen bilincindeydi. Bagration konuya döndü. Pekala, 50 kişi yoklama için Antakya'ya gitti. Ne oldu onlara? 40'ı orada kaldı. Peki bu 40 kişi hangi alaylarda, hangi cephelerde görevliler? Bu bilinmiyordu. İlgili aileler haftalar, aylardan bu yana oğullarından haber alamamışlardı. Osmanlı Sahra Postası'nın güvenilir olmadığı herkesin malumuydu zaten. Belki de şimdi Cemal Paşa'nın yeni ordu kurma çalışmaları yaptığı Halep garnizonlarında bulunuyorlardı. Peki köylerde Ermenilerin inşaat taburu, teslih ve teçhiz askerleri olacaklarından söz edilmiyor mu? Köylerde bir sürü şey konuşuluyor diye yanıtladı katip biraz ürkekçe. Gabriel küçük rafı inceliyordu. Osmanlı İmparatorluğu kanunlarının bir baskısının yanında ev mülkiyeti kayıtları duruyordu. Onun yanında ise pas tutmuş bir mektup terazisi vardı. Aniden döndü. Ya asker kaçakları? Allak bullak olan katip gizemli biçimde kapıya yöneldi, açtı ve yine aynı gizlilikle kapadı. Elbette burada da her yerde olduğu gibi asker kaçakları vardı. Türkler örnek olduktan sonra Ermeniler neden kaçmasındı ki? Asker kaçaklarının sayısı ne kadardı? 15-20 kişi kadar. Evet, kovuşturma da yapılmıştı. Birkaç gün önce bir mülazım başkanlığında zaptiyeler ve nizami piyade askerlerinden oluşmuş bir müfreze bütün Musa Dağı aramışlardı. Çok komik. Göz kırpan ufak tefek adamın sivri suratı aniden vahşi ve kurnaz bir zafer edasıyla aydınlandı. Çok komik beyim, çünkü bizim çocuklar dağlarını tanırlar. Ter Haykazu'nun oturduğu papaz evi, başkanın evi ve okulla birlikte yoğun olu kilise meydanının en gösterişli binasıydı. Yassı çatısı ve 5 pencereli tek katlı cephesiyle Güney İtalya'daki küçük kentlerde görülen evlere benziyordu. Papaz evi anlam itibariyle kutsal ordular demek olan kiliseye aitti. Yaşlı Avedis 1870'li yıllarda ikisini de aynı zamanda yaptırmıştı. tüm bölgenin Gregorian başpapazı olan Terhaikazu'nun görev bölgesine nüfusu değişik halklardan oluşan köylerle Süveydiye ve El Eskel kasabalarının küçük Ermeni köyleri de dahildi. İstanbul Patriği tarafından doğrudan doğruya bu papazlık dairesinin vartabedliğine tek tek kiliselerin ve onların saygın papazlarının başkanlığına atanmıştı. Terhaikazun, Etchimiadzin'de Ermeni Hristiyanlığının en yüksek başkanını ululadığı Katolikos'un eteklerindeki papaz okulunda öğrenim görmüştü. Buna göre o her şart altında en yetkili papaz vekiliydi. Peki ya Protestan papazı Harutyan Nohutyan? Bu Asya köşesine birdenbire nasıl gelmişlerdi Protestan papazlar? Çünkü Anadolu ve Suriye'de önemli miktarda Protestan vardı. Protestan kilisesi kendisine bu yönelimi Ermeni kurbanları ve öksüzlerine büyük yurtseverlikle kucak açan Alman ve Amerikan misyonerlerine borçluydu. İyi yürekli Nohutyan'ın kendisi de bu merhametli pederlerin din öğrenimi görmesi için Doğu Almanya'daki Tartu kentine yolladıkları öksüzlerden biriydi. O da dar papazlık görevlerinin dışında Terhaikazu'nun otoritesine tabiydi. Halkın içinde bulunduğu şu anki tehlikeli durumda inançlardaki dogmatik farklılıkların belirleyici rolü yoktu. O nedenle dini önderin, ki Terhaikazu'nun sözcüğün gerçek anlamıyla böyleydi, üstün konumu her zaman eleştirisiz ve reddedilmeksizin korunmuştu. Gabriel yaşlı zangoş tarafından papazın çalışma odasına götürüldü. Büyük bir halıyla kaplı oda boştu. Pencere kenarına küçük bir masa sıkıştırılmış, yanında da tiftik tiftik olmuş bir hasır sandalye konmuştu konuklar için. Masasından kalkan Terhaikazun Bagratyan'a doğru bir adım attı. 48 yaşından daha fazla olmamasına rağmen sakalının iki yanında beyaz tutamlar belirmişti. İri gözleri Ermenilerin gözleri çoğunlukla iridir, binlerce yıllık ızdıraplı yüzlerden dehşete kapılmış gibi iri, çekingen dalgınlıkla kararlı, dünyevilik karışımı bir ifadeyle bakıyordu. Vartabed'in üstünde siyah papaz kisvesi, başında ise yukarıya doğru sivrilen kapüşon vardı. Bazen ellerini sanki bu sıcak bahar gününde bile üşüyormuş gibi kisvesinin geniş kollarının içine gizliyordu. Alçak gönüllülükten kaynaklanan bir üşümeydi sanki. Gabriel kolayca kırılabilecek hasır sandalyeye dikkatle oturdu. ''Sizi hiçbir zaman evimde ağırlayamayacağım için üzgünüm saygıdeğer peder.'' Papaz gözlerini yere indirerek iki eliyle özür dileme jesti yaptı. ''Ben sizden daha çok üzgünüm efendi. Fakat pazar akşamları bizim gibilerin kendilerine ayırabildikleri yegane zaman.'' Gabriel çevresine bakmaktaydı. Papazlık binasında dosyalar, kalın kitaplar bulacağını sanmıştı. Oysa hiç de böyle değildi. Masanın üstünde birkaç yazı vardı sadece. ''Üzerinizdeki yükün büyüklüğünü tamamen tahmin edebiliyorum.'' Terhaikazun reddetmedi. ''Böylesine çok zaman harcanmasına, böylesine çok uğraşa, aslında köylerin birbirinden uzaklığı neden oluyor.'' ''Bizim Doktor Altuni'ye benzer durumdayım. El Eskel ve yukarıda Arsus'ta yaşayan milletimize nihayetinde hizmet bekliyor.'' ''Ah, o kadar uzaklara da mı gidiyorsunuz?'' dedi Gabriel. Düşünceleriyle çok başka yerlerdeydi oysa. ''Bu durumda sohbet toplantıları için ne zamana ne de isteğe sahip olmamanızı anlıyorum.'' Terhaikazun pek anlaşılamamış gibi bakındı etrafına. ''Hayır, hayır, bunun benim için bir şeref olduğunu biliyorum. İşlerim bir parça kolayladığında sizi ziyarete geleceğim.'' Kolaylık sözünü daha kapsamlı açıklamak zorunda kalmamak için sözünü kesti. ''İnsanlarımızı çevrenize toplamanız takdire değer. Burada bir sürü şeyden yoksunlar.'' Gabriel papazın gözlerini yakalamaya çalıştı. ''Siz, Terhaikazun, sohbet toplantıları için bugünlerin pek uygun olmadığını düşünmüyor musunuz?'' Papazın kısa dikkatli bakışı, ''Tam tersine efendi, şimdi insanlarımızın bir araya gelmesi için çok uygun bir zaman.'' Bu tuhaf çok anlamlı sözcüklere Gabriel Bagratyan hiç karşılık vermedi. Epeyce uzun bir aradan sonra başladı konuşmaya. ''Burada hayatın böylesine sükûnet içine devam etmesi, hiç kimsenin kaygılanmaması gerçekten şaşırtıcı.'' Papaz her türlü hoşnutsuzluğu sabırla karşılayacakmış gibi gözlerini yine yere indirmişti. ''Birkaç gün önce Antakya'daydım.'' diye açıkladı Gabriel yavaşça. ''Orada bazı şeyler öğrendim.'' Terhaikazu'nun üşüyen elleri papaz giysisinin kollarından çıkmıştı. İki elinin parmak uçlarını birbirine değdirdi. ''Köylerimizde yaşayan insanlar Antakya'ya çok seyrek giderler. Bu da çok iyi. İnsanlarımız kendi sınırları içinde yaşarlar. Dışarıda olup bitenlere ilişkin pek az şey bilirler.'' Kendi sınırları içinde daha ne kadar yaşayabilecekler Terhay Kazun? Örneğin İstanbul'daki bütün liderimiz, ileri gelenlerimiz tutuklandığında ne olacak?
Çoktan tutuklandılar dedi son derece yavaş bir sesle papaz. 3 günden bu yana İstanbul hapishanesindeler. Sayıları çok çok fazla.
Gabriel için karar verilmişti. İstanbul'a giden yol kapalıydı artık. Ne var ki şu anda bu büyük gerçek onu Terhay Kazun'un sükûnetinden daha az etkiliyordu. Haberin güvenilirliğinden kuşku yoktu. Papazlık kurumu liberal taşnaklara rağmen halk içinde hala tek büyük güç ve tek büyük örgütlülüktü. Laik topluluklar dağınık köylerde yaşıyor ve dünyayı etkisi altına alan dalgalanmalardan, bunun girdapları kendilerini devirdikten sonra haberdar oluyorlardı. Fakat papaz her tehlikeli olgudan daha başkent gazeteleri konuya ilişkin yayın yapmadan çok önce en çabuk, en gizli yollardan haberdar ediliyordu. Gabriel doğru anlayıp anlamadığından emin olmak için sordu. Gerçekten tutuklandılar mı? Peki kimler? Kesin mi?
Terhay Kazun büyük yüzüklü cansız elini yazıların üzerine koydu. Çok kesin.
Ve siz 7 büyük köyün başpapazı olarak bu kadar sakinsiniz.
Telaşlanmanın bana bir yararı olmaz. Cemaatime ise zararı dokunur.
Tutuklananlar arasında papazlar da var mı?
Terhay Kazun sorudaki kuşkuyu anlamıştı. Önce başını salladı. Şimdiye kadar 7 papaz, içlerinde Piskopos Hamayak ve 3 yüksek rütbeli ruhani reis var.
Etkileyici papaz giysisine rağmen Bagratyan tütün ihtiyacına daha fazla egemen olamadı. Sigara ve ateş istedi. Size daha önce gelmeliydim Terhay Kazun. Kimseye bir şey söylememek için kendimi ne kadar sıktım bilemezsiniz.
Susmakla çok iyi ettiniz. Susmaya devam etmeliyiz.
Buradaki insanları geleceğe hazırlamak daha iyi olmaz mı?
Terhay Kazun'un bal mumundan yapılmışa benzeyen suratı tamamen hareketsizdi. Gelecek benim için meçhul. Buna karşılık cemaat içinde korku ve paniğin yaratacağı tehlikeleri biliyorum.
Hristiyan papaz böylece Sofu Müslüman Rıfat'ın söylediklerini aynen tekrarlamıştı. Bu arada Gabriel'in beyninden yıldırım hızıyla bir hayal geçmekteydi. Devasa bir köpek. Bütün Anadolu'yu tehlikeli hale getiren o sahipsiz canavarlardan biri. Yolun üstünde yaşlı bir adam köpekten korktuğu için durmuş yerinde sallanıyor. Sonra ani bir hareketle koşmaya başlıyor. Fakat yırtıcı hayvan adamın sırtına dişlerini geçirdi bile. Gabriel elini alnına koydu. Korku dedi, düşmanı öldürmeye tahrik eden en kesin yol. Ama halktan kendi kaderine ilişkin açıklığı gizlemek günah, hatta tehlikeli değil mi? Bu kader daha ne kadar gizlenebilir ki?
Terhay Kazun uzakları dinliyor gibiydi. Yabancı ülkelerin duymaması için gazetelerin bu tür haberleri yazmalarına henüz izin verilmedi. Baharda buralarda çok iş olur. O nedenle insanlarımız gezip tozmaya zaman bulamazlar. Böylece Tanrı'nın yardımıyla korkuyu bir süre daha geciktirebiliriz. Ancak günün birinde gelecek, er ya da geç.
Gelecek olan ne? Durumu nasıl görüyorsunuz?
Bir şey gördüğüm yok. Askerlerimiz silahsızlandırıldı, liderlerimiz tutuklandı.
Terhay Kazun aynı soğukkanlılıkla konuğuna acı vermek, sanki kendisine sessiz bir doyum sağlıyormuş gibi devam etti.
Tutuklananlar arasında Talat'la Enver'in yakın dostları Vartkes de var. Bir bölümünü ise sürdüler, belki öldürmüşlerdir. Bütün Ermeni gazetelerinin yayımı durduruldu. Bütün iş yerleri ve dükkanlar kapatıldı. Ve biz burada karşılıklı konuşurken Seraskerlik'te 15 masum Ermeni erkeği dar ağacında sallanıyor.
Gabriel yerinden öyle bir fırladı ki asır sandalye yere düştü. Bu çılgınlığın anlamı ne? Kim anlayabilir?
Ben sadece hükümetin halkımıza karşı Abdülhamid'in bile cesaret edemediği bir darbe planladığını anlıyorum bundan.
Gabriel Terhay Kazun'u karşısında bir düşman, bir ittihat üyesi varmış gibi öfkeyle süzüyordu. Peki biz gerçekten çaresiz miyiz? Başımızı sessizce uzatmak zorunda mıyız gerçekten?
Çaresiziz, başımızı uzatmak zorundayız. Belki sadece bağırabiliriz.
Kısmeti edilgenliğiyle kahrolası şark Bagratyan'ı titretiyordu. Aynı anda adlar, ilişkiler, olanaklardan oluşan bir yumak doldurdu bilincini. Tanıdığı politikacılar, diplomatlar, Fransızlar, İngilizler, Almanlar, İskandinavyalılar. Dünyayı sarsmak gerekiyordu ama nasıl? Kapana sıkışmışlardı. Yeniden sis çöktü her tarafa. Dudaklarından fısıltı halinde şu sözler döküldü. Avrupa izin vermez buna.
Bize yabancı gözlerle bakıyorlar.
Terhay Kazun'un kayıtsızlığı dayanılmazdı.
Bugün iki Avrupa var. Almanlar İttihat Hükümeti'ne, İttihat Hükümeti'nin onlara duyduğundan daha fazla ihtiyaç duyuyor. Ötekiler ise bize yardım edemezler.
Gabriel Ter Haykazu'nun hiçbir zaman soğukkanlılığını yitirmeyen, renkli kabartmalara benzeyen akıllı yüzüne dikmişti gözlerini. Binlerce insanın dini liderisiniz. Gabriel'in sesi neredeyse askeri bir tona sahipti. Ve bütün yaptığınız onları korumak için çocuklar ve yaşlılardan herhangi bir felaketin gizlenmesi gibi bu insanlardan gerçeği gizlemek oluyor. Cemaatiniz için yaptığınız sadece bu mu? Başka ne yapıyorsunuz?
Gabriel'in saldırısının papazı derinden sarstığı görülüyordu. Masanın üzerinde duran yumrukları yavaşça sıkalı, başı göğsüne düşmüştü.
Dua ediyorum diye fısıldadı.
Sanki cemaatinin iyiliği için gece gündüz Tanrı ile giriştiği ruhsal mücadeleyi açıklamış olmaktan utanmış gibiydi. Avedis Bagratya'nın torunu, Rint Meşrep'in alaycının biriydi belki. Gabriel hızlı hızlı soluyarak odada dolaşıp durmaktaydı. Avucunun içiyle aniden duvara vurdu, sıvalar dökülmüştü.
''Dua edin Ter Haykazun!'' ve hala emrediciliğini yitirmemiş ses tonuyla ekledi. ''Dua edin, fakat insan Tanrı'ya yardım da etmeli.''